İyi günler. Bu bölümde böyle benim belli başlı konu başlıkları üzerine konuştuğum spontane bir podcast kaydı olacak. Bugünkü konu aslında çok genel bir konu. Biraz felsefe yapmak, evet, yani kendi düşünümlerimi aktaracağım ve bunu belki de önceki felsefi birikimlerimle bir zemine oturtmaya çalışacağım. Irkçılık. Yani ırkçılık nedir? Kime ırkçı diyebiliriz? Aslında bu konuda benim de yani çok tabii ki çok yıllardır, yani yüzyıllardır aslında diyelim, birçok insan tarafından tartışılmış bir konu. O yüzden benim gibi birinin de bir anda bu konu hakkında böyle monolitik, basma kalıp bir tanım koyması bence doğru olmaz. Ben hatta bu sorunsalın hayatım boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yani buna kesin bir yanıt veremeyeceğimi düşünüyorum. Bunu da bu dönem, ya bu konuyu da özellikle göçmenler bağlamında, göçmenlik bağlamında tartışmaya çalışacağım açıkçası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bence ilk bir durumun tespitini yapmak gerekiyor. Belki genel bir çerçeve çizmek gerekiyor bu bağlamda. Irkçılık artık böyle peynir ekmek gibi bir şey oldu. Yani insanların çok kolay yoldan birbirlerine karşı en ufak bir hoşa gitmeyen bir söylemde dahi yapıştırabilecekleri bir sıfat haline geldi. Aslında ırkçılık çok geniş kapsamlı ve temellendirilmiş bir konsept. Bu açıdan ben ayaküstü kullanılabilecek bir sıfat olduğunu düşünmüyorum. Herkese de ırkçı damgası yapıştırılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir kişinin ırkçı olabilmesi için önce bu fikrin, aslında konseptin hayatında, davranışlarında ve tabii ki bulunduğu network içerisinde konumlandırılmış ve kurumsallaşmış olması gerekiyor. Bir insanı ırkçı olarak adletmek gerekmek için böyle bir şart gerekiyor. İkincisi ise ırkçılık nedir sorusunda benim aslında kafamı kurcalayan birkaç problematik var. Birincisi, ben ırkçılığın aslında ırkçılığa maruz bırakılan özne ile ırkçılığı uygulayan kişi arasındaki bağlantı düzleminde düşünmek istiyorum ırkçılığı. Yani eğer bir ırkçılık varsa bu nasıl olur? Yani ırkçılık eğer kendi mensup olduğun, yani ırkçılığı eylemlerinde gerçekleştiren kişi kendi mensup olduğu ırkı en üste tutarak diğer ırkları, burada tabii ki etnik toplulukları da kastediyorum. Bir anti parantez açıyorum burada. Eğer bu kastediliyorsa eğer ki, birçok insan aslında bence ırkçı değil. Çünkü insanlar kendi bulunduğu topluluğun üst olduğunu düşünerek birçok kez bunu yapmıyor aslında. Bir üstünlük gördüğü için yapmıyor. Ha, böyle yapanlar yok mu? Var. Bu tip insanları zaten biz milliyetçi diyoruz. Yani şimdi demek ki milliyetçiyle saf ırkçı diyelim. Ya da diyelim ki, daha doğrusu şöyle yapalım bunu. Milliyetçiyle sadece işte göçmen karşıtı bir diyelim söylem kullanan insanları, yani birisi diyelim göçmen karşıtı ya da göçmenlik karşısında bir söylem geliştirdi. Batı medyası, işte bizim Türkiye'de de bu batıdan gelen hastalık yayıldı. Direkt bu insanları sağcı, aşırı sağcı, milliyetçi, şovenist, ırkçı gibi sıfatlara maruz bırakıldık. Şimdi öncelikle tabii ki her konuda olduğu gibi insanları genelleştirmek doğru bir yaklaşım değil. Yani anti göçmen söylemleri içerisinde çok ağır oturaklı fikirlere sahip olan birçok insan tanıyorum ben. Bu insanların hiçbirisi ne ırkçı ne milliyetçi. Sadece kendi çaplarında oturmuş argümanlara sahipler. Ama ben bunu kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Yani özellikle son zamanlarda bu kanıya tamamen ulaştım. Yani bu tip insanlara topluca değerlendirilip ırkçı, faşist vesaire gibi söylemler yapıştırılıyor ve bu insanlara aslında konuşma şansı da tanınmıyor bir noktada. Yani öyle bir söylem yapıştırıyorsunuz ki ardına yani ırkçısın sen, demek ki senin söyleyeceğin her şey benim bir kulağımdan girecek, öteki kulağımdan çıkacak. Yani tukaka olacak söylediğim şeyler. Böyle bir noktaya getirildi insanlar ve bu insanlar kesinlikle bu aşırı milliyetçi, sağcı ve ırkçı gruplarla aynı kefeye konamayacak bilinç düzeyinde insanlar birçoğu. Ve bunun ben konuşulması gerektiği taraftarıyım. Yani bu özellikle batıda bir hastalık olarak yayıldı. Bence göçmenlik sorunu da bu düzlemde değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi ben dediğim gibi bir kategorizasyon yaptığım zaman kesinlikle böyle irasyonel düşünen, kendi ırkını, etnisitesini saçma bir şekilde hiçbir bilimsel dayanağı olmaksızın, hiçbir etik temeli olmaksızın üstün pozisyona da gören insanların zaten bunları konu dışı bırakıyoruz. Yani demek ki bu insanları bu söylem içerisine sıyırıyoruz. Zaten onlar bizim konuşmamızın dahilinde olan insanlar değil. Onların üzerinde konuşmaya bile gerek yok. Ama bunun yanında kalan insanlar kimler olabilir bir topluluk içerisinde? Konservatif, yani muhafazakar dediğimiz, yine Türkiye'de de aslında bu çok iyi algılanamıyor. Muhafazakarın dini anlamda olabilir, toplumsal anlamda bir muhafazakarlık olabilir. Yani toplumun değerlerini, bulunduğu kültürünü korumak isteyenler olabilir. Yani çok işte laik muhafazakarlar yok mu? İşte bugün CHP'ye oy veren kemik kitlenin birçoğu aslında muhafazakar insanlar. Bunlar laik, yani kendilerini öyle adlandıran, ki hani laiklik konusunda da bir kafa karışıklığı var. Onlar çok derin konular, şu an girmek istemiyorum. Ya bunun yanında da işte İslamcı bir grup var. Şimdi bu insanlar içerisinde ortak onları birleştiren bir şey var. Bu da konservatizm, yani muhafaza etmekten geliyor. Konserve etmek, yani belli bulunduğu konumu konserve etmek, muhafaza etmek. Bu zaten teoride göçmen karşıtlığına zemin hazırlayan bir görüş. Şimdi ben göçmen karşıtlığını da bu zeminde ayırmak istiyorum müsaadenizle. Atomize etmek istiyorum. Öncelikle muhafazakar olmayıp toplum içerisinde, daha doğrusu şöyle, insanlar belli ölçüde muhafazakardır. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. İnsanlar tabii ki insan her zaman değişim içerisinde bir de aynılık, bir stabillik insana güvenli bir liman sağlar. İşte bulunduğumuz, yani biz birçok konuda aslında insan muhafazakardır. İşte işimizin konumunu sabitlemek isteriz. Yaşam standartlarımızı sabitlemek isteriz ki kendimizi bir güvencede hissedelim. Ama sürekli bir değişim olsa hayatımızda, bu bize çok stresli gelir. O yüzden muhafazakarlığın bir sınırı vardır. Bunu da ayırmak gerekiyor. Yani her anti göçmen söylem kullanan insan da muhafazakar değildir. Bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Bu arada Sela sanırım okunuyor. Bu konuda üzgünüm, yani yapabileceğim bir şey yok. Neyse, konuya dönmek gerekirse bunu da bir ayırmak gerekiyor. Şimdi benim göçmenlik konusunda da bazı kaygılarım var. Öncelikle göçmenlerin gözünden bakmaya çalışacağım. İki zeminde değerlendireceğim bunu. Siz diyelim ki çok zor bir coğrafyadan geldiniz. Bir böyle bir insan var. Savaştan kaçan insanlar var. Çok zor bir coğrafyadan geldiniz. Ve belli başlı yerlere sığınmak istiyorsunuz. Böyle bir sorunsal var ortada. Ama işte tabii bu insanların geldiği bölgenin kültürü, dili, dini yeri geldiği zaman çok farklı. Ama gitmek istedikleri, refah kolladıkları yerlerin Avrupa gibi, Amerika gibi yaşam kültürü, dili ve toplumsal tabii kodları çok farklı. Yani bu da ister istemez bir çatışmayı getiren bir zeminde. Demek ki bu insanların öncelikle topluma entegre olmaları sorunu var. Bu özellikle Batı dünyasında ve bunu da tabii ki göçmenlerin de hoşuna giden bir şey. Bu entegrasyon kelimesini artık iyice bir kılıf, yani içini boşalttılar bunun. Bunun aslında bir asimilasyon olduğunu. Aslında asimilasyon kelimesi de şu bakımdan normal bir kelime geliyor bana. Asimile olmak, bir toplumun bulunduğu yapıyı, sosyal yapıyı rahatsız etmeden bu toplum içerisine dahil olmak. Şimdi toplum sözleşmesinde Jean-Jacques Rousseau ne diyordu? Aslında devlet ve toplum aslında bir hayali sözleşme etrafında kurulmuştur. Ve devlet aslında sadece vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaz. Ayrıca onlara muhafaza edecekleri bir sosyal yapı kazandırır. Yani buradaki insanların devletin kurucu unsuru olan, yani Alman diyelim, Almanya'nın kurucu bir unsuru var değil mi? Alman milleti ve Alman kültürü. Bu zeminde aslında birçok Alman prensliği ortak bir şey arasında birleşerek Almanya'yı oluşturdular. Ama bir yandan da ortaklaştıkları bir şey daha vardı. Birçok ülke gibi kendi bölgesel kültürlerini de muhafaza etmek. Demek ki muhafaza etmenin yanlış bir tarafı yok. Ama bu muhafaza etme süreci içerisinde kendi kültürlerinin de yine aynı kalarak üzerine bir şey ekleyerek devam ettiler. Şimdi siz böyle bir toplum düşünün ki bu insanlar diyor ki aslında devletin temel görevi bizim yaptığımız sözleşme içerisinde bulunduğumuz yapının, sosyal harmoninin rahatsız edilmemesi, disturb edilmemesiydi. Bu insanlar gelecek ve bizim bulunduğumuz sosyal yapıyı rahatsız edecekleri kaygısı var ki bu çok çok yerinde bir kaygı yani. O yüzden bu insanların söyledikleri şey şu. Yani bu insanların sosyal yapıyı rahatsız etmeyecek düzeyde bir entegrasyon, yeri geldiğinde de kusura bakmayın ama asimilasyon olması gerekiyor aslında topluma entegre olmak için. Bugün işte Almanya'ya baktığınız zaman en çok eşcinsel cinayetin yaşandığı distriktler, yani mıntıkalar genelde Orta Doğulu, bunlar Türkler de dahil, insanların yaşadığı bölgeler ve genelde bu insanlar tarafından komit ediliyor. Şimdi tabii ki eşcinsellik Almanya'ya has bir tırnak için kültür değil zaten. Ancak bu insanların geldiği coğrafya içerisinde bu ve din içerisinde yasaklanmış bir şey. Ama sen Almanya'ya geliyorsun ve kendi bulunduğun sosyal anlaşmanın belki de kurallarını Almanya'da uygulamaya çalışıyorsun. Şimdi orası Almanya birincisi. Ve ben şuna inanıyorum. Bakın burada temel bir şey var. Şimdi göçmenler bir ülkeye gideceği zaman bence burada o ülkeye gitme vaadinde bulunan bir söz ver aslında. Diyor ki ben bu toplumsal sözleşmenin bir parçası olma sorumluluğunu alıyorum diyorsun. Yani o zaman Afganlı bir göçmen diyelim. Almanya'yı değil, diyelim ki hani bu entegre olmaya istemeyen bir insan Almanya değil, kendi sosyal koduna ve sosyal sözleşmesine Afganistan'da nasıl olacağız? Daha uygun bir yer. Belki İran, belki Pakistan gibi ülkelere sığınması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki insanların temel kaygısı ekonomik. Ama temel kaygı ekonomik ise kusura bakmayın, o zaman tüm toplumlar, bugün işte göçmen kabul eden insanlar bu sorunlarla yüzleşmeye devam edecek. Biz ne zaman ki sosyal yapıyı ciddiye almadığımız zaman, sadece ekonomik kaygılarla hareket ettiğimiz zaman bugün İsveç gibi olabiliriz. Yani İsveç'te son 7 yılda çok yoğun bir göçmen nüfusu var. Özellikle Orta Doğu'dan, Irak'tan. Ve bugün İsveç Almanya'yı bile geride bırakarak en büyük suç oranına ulaştı. Yani İskandinav ülkeleri arasında en güvensiz ülke, en tehlikeli ülke konumuna geldi ve yılda neredeyse 30'un üzerinde böyle büyük çaplı cinayetlerin işlendiği bir yer oldu. Ve İsveç'te bugün sağın yükselişinin ve ırkçı grupların yükselişinin nedeni insanların alternatif aramaya yönelmesi. Yani burada suçlanacak bir şey varsa aslında insanlar değil, insanları böyle bir sapkın düşünceye iten, yani ırkçılığa kadar iten sosyal yapının kendisi. Demek ki iyi hesaplanmamış bazı politikalar var. Ben bunu çokça düşündüm. Dedim ki acaba nasıl bir şey konabilir? Yani insanlar çok doğal bir global çağda yaşıyoruz ve ben yaşadığım yerden memnun değilsem ve başka bir yere de yaşamak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bence burada sorumluluk göçmenlerin üzerinde en fazla da. Ama tabii ki göçmenlerin üzerinde olduğu kadar göçmenleri kabul eden ülkede de var. İlk önce göçmenlerden bahsedersem, birincisi gideceğin toplumu kafanda idealize etmeyeceksin. Yani işte Almanya'yı kafamızda belki Türkler idealize ediyor ve bekledikleri işte çok Akdenizli gibi sıcak bir toplum bekliyorlar. Daha böyle insan ilişkilerinin kendi istedikleri tarzda olmasın işte. Yani 5 dakika konuşmayla hemen arkadaş olmayı bekliyorlar. Ya da Almanların işte birini eve davet ederken bile işte arayıp ne yiyeceksin, kaç tane yiyeceksin filan gibi böyle onların planlı bu şekilde yaşaması bile onlara kafasında kötü kodlanıyor. Ama oranın tarihsel gelişim süreci boyunca damıtılarak ve kendi sosyal seçilimleriyle gelen bir sosyal ve kültürel kodları var. Aslında bunlar yanlış şeyler değil. Tabii ki toplumlarda yanlış demeyelim ama tehlikeli kültürler olabilir. Yani bunların hepsini onamak doğru değil. Ancak bu tür şeyler de aslında her topluma ait çeşitli farklı mozaikler var. Bir Türk de Almanya'ya gidecek ise, böyle bir planı varsa, öncelikle bence Almanya değil, yani her yer için geçerli, farklı insanlar, bir göçmen diyelim. Öncelikle o yeri idealize etmemesi lazım ve o yerle ilgili mümkün olduğunca araştırma tabii ki başta yapması gerekiyor. Ve iyisi ve kötüsüyle, kendi içerisinde kötü bulduğu şeylerle benimseyerek oraya gitmeli. Çünkü bir sorumluluk alacak ve diyor ki ben o sosyal sözleşmenin, Almanların dahil olduğu sosyal sözleşmenin bir parçası olacağım. Aslında bu demek oluyor ki bir noktada da ben Almanlaşmayı kabul ediyorum demek olmalı. Yani sosyal bir şeyin gelmesi için bu demek olmalı. Yani tabii ki ırkçılık konusunu son kısımlarda bağlayacağım. İkincisi ise mutlaka ve mutlaka o bölgenin kültürü, başta dil. Dil o kadar büyük bir şey ki, bunu başka bir podcast'te anlatacağım. Dil ve kültür ilişkisini, dil felsefesi ve kültür felsefesi üzerinden. Dil çok önemli bir şey. Çünkü siz onların zihin ve düşünce yapısına giriyorsunuz. Kullanılan sözcükler hangi kalıplarda kullanılıyor? Ve sadece o kültüre has kelimeler var. Bunların ortaya çıkışı, onlar gibi düşünmeye az da olsa adım atmak için bulunduğunuz, çakılı olduğunuz kimlikten çıkarak başkasına, Levinasçı bir söylemle başkasına yönelmek için aslında dilsel, yani sembolik düzlemde o toplumsal sözleşmeyi kuranların bulunduğu şeyin içerisine girmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi tabii ki dille birlikte gelen çeşitli edebiyat, varsa tabii ki bir felsefe ve kültürel şeyler. Etnoloji çok önemli. Antropoloji kitapları var, etnik antropoloji. Bunlar aslında sadece akademik insanların okuması için yazılmış şeyler değil. Almanya'ya giden biri, Japonya'ya giden biri, Fransa'ya giden biri. Fransız kültürü nedir? İnsanların Fransa'da ne tür bir kültürel antropolojik çizgi izlerler? Aile ilişkileri nasıldır? Bu tür şeyleri bilmesi gerekiyor. Tabii ki her şey kitaplardan öğrenilmez. Bunun yanında o kültüre has arkadaşlar edinmek, orada yaşayan Fransızlarla sohbet etmek, aslında o kültürle bir nevi hemhal olmak gerekiyor hazırlık sürecinde. Çünkü gittiğinizde bu kültürel şokların etkisini minimuma indirmeniz gerekiyor. Demek ki burada çok büyük bir sorumluluk var göçmenlere. Tabii ki bunun yanında siz o topluma entegre olacaksanız, o toplumsal sözleşmenin bir parçası olacaksanız eğer, birincisi ve en önemlisi bana kalırsa, siz artık oraya ben gerçekten atıyorum Alman milletine, bu milletin aslında sonradan da dahil olmuş olsa bir parçası olarak hizmet etmek için oradayım ve ben şunun farkındayım. Ben buraya işte yapacağım iş neyse bu konuda üretmek, buradaki bilgi üzerine bilgi eklemek için geliyorum. Yani faydalı olmak için geliyorum. O yüzden benim görüşümde aslında ben şeye çok karşı bir insanım. Çifte vatandaşlığa. Çünkü vatandaşlık kurulmuş bir şey. Sosyal olarak kurulur. Ve ben bunun böyle kurumsallaşmasına, özellikle sadece bir vatandaşlık numarasından ibaret olmasına karşıyım. Çünkü bana göre çok eşlilik de doğru olmadığı için aynı anda iki ülkeyle de evlenilmez. İkisine de söz verilmez. O yüzden bana göre en doğru şey tek yani vatandaşlıktır. Gidilen ülkenin vatandaşı olmaktır. Çünkü bana kalırsa bu özellikle çifte vatandaş insanlarda ben bunu gözlüyorum. Bunun üzerine birçok sosyolojik makale de var bu insanlarda. Çok büyük sorunlar yaşanıyor. Şimdi bunlar içerisine girmek istemiyorum. Bazılarına neredeyse kaypaklık denebilecek düzeyde vergi kaçırma olsun. Yani bu şey birazcık abuse ediliyor bu düzende. O yüzden diyorum ki aynı anda iki kişiyle flört edilmez. Tabii ki bunun yanında bu tür bir insanı, şimdi biz bir göçmen portresi çizdik. Bu insanı kabul edecek ülkede ve vatandaşlarda bir sorumluluk yok mu? Var tabii ki. Öncelikle bence artık bu başkasının aşılması gerekiyor. Ama bunun aşılması da yine tabii ki göçmenlere bağlı. Yani şöyle bağlı. Almanlar diyelim. Ya şimdi Almanlardan hep örnek veriyorum ama hani sabit bir konuştuğumuz kitle olsun diye. Yoksa Fransız diyeyim, başka bir şey diyeyim. Şimdi bunlar da bir güvence istiyorlar karşı taraftan. O yüzden kötü insanlarda hep şey vardır. Kötü örnekleri genelleştirme hastalığı vardır. Onların da ilk olarak gelen göçmenlere, bizim tabii ki tasavvur ettiğimiz tarzda göçmenlere elinden geldiğince topluma entegre olması için yardımcı olması ve onu cesaretlendirmesi lazım. Çünkü artık aynı toplumsal sözleşmenin bir parçasılar. Parçası bu iki insan ve bu asimilasyon ve entegrasyon süreci içerisinde ikisi de aslında bir kolaborasyon, yani bir birliktelik, bir el ele verme gerçekleştirmeleri gerekiyor. Şimdi tabii ki bunu yapmayanlar ve işte esansiyelist, özcü bir yaklaşım sergileyen insanlar ne oluyor? Yani kimse Alman olamaz, kimse Fin olamaz. Yani göçmen de olsa, vatandaşlık da alsa, su gibi, seller gibi Fince konuşsa da olmaz. Bu ırkçılığa giriyor. Bu daha doğrusu şovanist milliyetçiliğe giriyor. Irkçılık boyutuysa bu insanlara karşı şiddet uygulanması. Fiziksel olabilir, kurumsal olabilir, her türlü şiddet. Bu da ırkçılığa giriyor. Bence ırkçılık tanımı da en doğru burada yapılıyor. Şimdi bunun yanında tabii ki diyeceksiniz ki ya bu nasıl gerçekleşecek? Biz bu gerçekten göçmenlik konusunda bir ülkeye gidecek bir göçmenin samimi olduğuna, topluma entegrasyonu, asimilasyonu konusunda samimi olduğuna ve bu toplumsal sözleşmenin bir parçası olmak için samimi olduğunu nereden anlayacağız? Bu işte bence insanların asıl konuşması gereken şey göçmen karşıtlığı veya şeyli değil. Göçmen insanların aslında toplumdaki harmoniyi bozmaması için bunların nasıl seçileceği konusu. Bana göre birincisi saydığım sayıklar üzerinden bir analiz olması. Birincisi dil tabii ki bu insanlara. Tabii ki dil desteği verilme. Belki de bir 4 yıllık bir deneme süreci olacak toplum içerisinde. diyelim ki atıyorum Japonya'ya gitti, Almanya'ya gitti. Bunlara dil temini, dil kursları yoğunlaştırılmış belki de. Ve tabii ki toplumsal olarak bunların kaynaşması için etkinlikler dahil etme bu insanları. Ve tabii ki süreç sonunda bir vatandaşlık sınavı benzeri tarih, kültür, edebiyat gibi konuların tabii ki sorulması gerekiyor. Ve belki de sosyal bir puanlama da gerekiyor. Bu 4 yıl boyunca belli noktalardan bu insanların o toplumsal sözleşmeye dahil olan insanlarca puanlanılması da gerekiyor. Ve bence bu tür şeyler daha sağlıklı bir göçmen politikası için daha doğru. Ve ben aslında tabii ki gönlümüzden geçen şey insanların özellikle bu sığınmacıların kitleler halinde göç etmemesi hiçbir yere. Ve bundaki kendi ülkelerindeki kültürü korumaları ve geliştirmeleri tabii ki. Ve bunları da böyle bir modernizasyonu. Ama tabii bu çok büyük bir idealizm. Tabii ki umarız gerçekleşir ama benim söylemek istediğim bu. Bugünlük göçmenlik ve ırkçılık ilişkisi üzerinden değerlendirdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Tekrardan bu sela okunduğu için bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Arkadan o sesler gelecek. Yani rahatsız olduysanız ki ben oldum. Yapacağım bir şey yok yani. Çok desibelini çok yüksek açıyorlar. Bu da ayrı bir konu zaten. Kasıtlı olduğu çok belli. Ama yapacağımız demek ki bir şey yok bu konuda da. O yüzden tekrardan herkesten özür dilerim. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere.